Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hısımlarını, yani hanımları tarafından yakınlarını konu edindiğimiz yeni bir gül sohbeti programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Hatırlayacağınız üzere Aleyhisselam'ın hanımlarını, annelerimizi tüm hayatlarını değil de Peygamberimiz Aleyhisselam'la öne çıkan bazı hususiyetlerini sizlerle paylaşıyorduk. Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Hatice annemizle olan o güzel muhabbetine, evliliği hemen evliliğinden sonraki muhabbetine gelmiştik. Yani 3 bölüm Hatice annemizi görmüştük. İnşallah Hatice annemizin 4. bölümüyle yine geriye doğru özet veremeden hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Efendim, çokça ihtiyaç duyulan, sadece belli dönemlerde, belli zamanlarda değil, bütün hayatımız boyunca çokça ihtiyacımız olan bir şey, kaybettiğimiz bir şey, onu şu anda paylaşıyorduk. Hatice annemiz de Resulullah Aleyhisselam'ın evliliği esnasındaki o güzel beraberliklerinden bahsediyorduk. Yani her şeyiyle mükemmel bir birliktelik oluşturmuş, mükemmel bir hayat yaşıyorlardı. Hepinizin bildiği gibi, bu evlilik gerçekleştiğinde en meşhur rivayet öyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındaydılar. Hanımlar ve anneler sultanı Hazreti Hatice annemiz de 40 yaşındaydı. Biz burada yaş farkından ziyade gönül birlikteliği kısmını öne çıkarıyoruz. Ve tekrar cümleyi şöyle kurmaya çalışıyoruz. Yaş farkından ziyade onların gönül birlikteliği öndeydi. Yani en önemli denklik, gönül ve ideal birliği denkliğidir. Bu çıkıyor ortaya. En önemli denklik, bu eşit kelimesini burada kullanamıyoruz. Denk, ona uygun, ona ayar. Kufu deriz, kufu, denk. İşte şu alanlarda anlaşık taraflar birbirine uygun, denk olduğu düşünülür. Evlilik ortaya çıkar. Bu anlamdaki denklik. Peygamberimiz Aleyhisselam ile Hazreti Hatice annemiz birbirlerine katlanan bir çift değil, birbirini benimseyen ideal bir aileydi. Dikkat ettiyseniz her cümle bizim için bir farklı ufuk açar. Farklı kapıları açıyor. Birbirlerine katlanan bir çift değil, birbirlerini benimseyen ideal bir aileydi onlar. Davranışları, sözleri, yani karşılıklı konuşmaları, hal ve hareketleri mecburiyetten değil, büyük bir muhabbettendi. Evet, büyük bir muhabbettendi. Biz mecburiyeti muhabbete dönüştüremediğimiz sürece mutluluğu yakalayamayacağız. Ya da muhabbetin içine mecburiyeti sokarsak yine aynı şekilde efendim mutluluğu yakalayamayacağız ki bunu herkes görür, bilir. Efendim, karşılıklı bütün görevlerini, karşılıklı ama ikisi de büyük bir muhabbetle yapıyorlar. Yani görevleri muhabbete dönüştürüp yapıyorlar. Bu arada büyük bir incelikle birbirlerinin göz ve gönüllerini de dolduruyorlardı. Burada bir şey söylemem lazım izninizle. Çünkü belli cümlelerin altını çizmek istiyorum. Şimdi yazacağım ya da yazdığım cümleyi şu anda size gösterme imkanım olmadığı için mecburen sözcüklerle altını çizmek durumundayım. Yani birkaç kez tekrar etmem gerekiyor. Şimdi evlilik öncesinden başlar aslında bu. Evliliklerde bir aile öne çıkar. İşte hanımın hakkı, işte kadın hakkı üzerinde çok durulur. İslam'da elbette haklar var. Ben haklara girmeyeceğim. Başka bir şeye gireceğim. Şöyle bir formüle ediyoruz biz bunu acizane. Kadının hakkı erkeğin görevidir. Erkeğin hakkı kadının görevidir. Sanırım anlaşılmıştır. Bir kez daha söyleyelim, biraz daha açarak tabii. Şimdi bir radyo programında, yani benim görevim, üzerime aldığım, bu sorumluluğu aldığım konuyu güzel hazırlık yaparak elimden geldiği kadar, üslubum ne kadar yetiyorsa sizlere güzel bir şekilde ulaştırmak. Bu benim görevim. Peki hakkım ne? Şimdi hakkım da yani dinleyici kitlesine sahip olmak diyelim. Yani görüntülü olsaydı, bir mescitte, bir evde, bir salonda olsaydık ve ben orada konuşuyor olsaydım, bu örnek daha iyi anlaşılacaktı. Benim görevim güzel bir sunum yapmak. Yani üslubum ne kadar başarabilirsem güzel bir sunum. Yani iyi hazırlık yaparak sunum yapmak. Bu görevim. Hakkım ne? Sizin beni iyi dinlemeniz. Ben şimdi görevimi yapmazsam çıkıp da yani nasıldı ya hatırlayamadım bilemiyorum böyle yuvarlak laflar ettiğim zaman ve salonda da bir gürültü olduğunda dinlenmediğimde ben orada kızıp da niye dinlemiyorsunuz, dinlemek sizin göreviniz şeklinde çıkış yapmamın ne kadar yersizliği varsa. Çünkü güzel sunarsam dinlenir. Yani ben görevimi yaparsam hakkım yerine gelir. Bir başka örnek daha vereyim. Diyelim bir odayı boyatacaksınız, iş yerini boyatacaksınız. Ustayı çağırdınız, işte anlaştınız, 100 liraya boyarım dedi, misal olsun diye söylüyorum. Adam sonra geldi parasını istiyor, hakkımı verin diyor. Gidip baktınız boyamamış adam. Peki boyamadığı zaman o para hak ediyor mu? Etmiyor. Yani benim görevim onun hakkını vermek, doğrudur. Ama onun görevi de o parayı hak etmek. İşte aile içerisinde sürekli kadın hakkı diyenlerin çok da samimi olduğunu düşünmüyoruz. Bunu kullanıyor bu insanlar. Durduk yerde aileyi adeta birbirine düşürmeye sanki böyle oyunlar mı oynanıyor ne? İslam ortaya koymuştur. Herkes her bakıştan hesap verecek. Her bakıştan. Niye aleyhisselam tebessüm sadakadır buyuruyor? Yani herkese tebessümle bakıyorsak biz kendi eşimize, kendi ailemize, kendi çocuklarımıza tebessümle baktığımızda bu sadakayı katlamış oluruz. Kendi eşimiz, kendi çocuklarımız bize tebessümle baktığında aynı sadakayı katlamış olurlar. Kat kat kazanmış olurlar. O yüzden karşılıklı görevlerimizi biz de muhabbete dönüştüreceğiz. Unutmayalım. Bak hak demedim ben. Hep görev diyorum. Yani görev yapılmıyor, hak talep ediyor herkes. Benim hakkımdır diyor. Ya zaten görev yapıldığında bir kere karşılıklı kibar olacağız. Bu bir görevimizdir. Mecbur, yani vazifemizdir. Gönlünü kırmayacağız. Bu da görevimizdir. Sen bağır çağır, hiçbir şey dinleme. Ondan sonra niye bana itaat etmiyorsun? Olmaz bu. O yüzden yani o cümleyi kullanmıştım. Birbirine katlanan bir çift değil, birbirini benimseyen ideal bir aile. Bunun altında devamlı çiziyorum. Yani ne yapalım işte kader, bir kere düştük deyip katlanırsınız birbirinize. Yani Allah yardım etsin diyelim. Ne diyeyim ben orada? Yani şu anda bulamıyorum cümleyi, ne konuşayım. Çünkü birbirine katlandığımız zaman ya, hakikaten çekilmez yani. Ancak birbirine katlanan bir çift değil, birbirini benimseyen ideal bir aile olunca davranış, söz, hal ve hareketlerimiz mecburiyetten çıkar, muhabbete dönüşür. Dolayısıyla karşılıklı bütün görevlerimizi de muhabbetle yerine getiririz. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarıyla olan, ki birincisi Hazreti Hatice annemizdir, o iletişiminde, o ilişkisinde öne çıkan en önemli unsurlardan biridir. Ki bu şimdi az sonra çok güzel bir mevzu bize getirecek. O yüzden o cümleyle bir daha giriş yapıyorum. Karşılıklı bütün görevlerini muhabbete dönüştürüp yaparken, bu arada büyük bir incelikle birbirlerinin göz ve gönüllerini de dolduruyorlardı. Doldurmak, doyurmak. İkisi de olur. Göz ve gönül boşluk kabul etmez çünkü. Önceki bölümde kısmen zikrettiğimiz gibi bu boşluk ile sarsılıp yıkılan nice aileler var. Muhabbetten yapılanlar yepyeni muhabbete kapı açarlar. Ama mecburiyetten yapılanlar sıkıntı üzerine sıkıntı getirirler. İşte biz bunu kaybettik. Muhabbet nimetine sırt çevirdiğimiz için, lütfen dikkat edin, muhabbet nimetine sırt çevirdiğimiz için mecburiyet yükü bindi omuzlarımıza. Oysa muhabbetle yaşayıp muhabbetle iş yapsaydık bir başka muhabbet iklimi açılacaktı önümüze. Öyleyse yeniden çekidüzen vermeliyiz kendimize. Mecburiyet dalgalarıyla boğuşmak yerine muhabbet okyanusuna dalışa geçmeliyiz. Bunu da bu eşsiz örnekleri örnek alırsak başarabiliriz ancak. Ancak örnek almalıyız demek başka, gerçekten örnek almak başka. Herkes istisnasız Peygamberimiz Aleyhisselam'ın örnek olduğunu söyler. Allah da söylüyor ayet-i kerimede. Ancak yani ısrarla üzerinde durulması gereken şey bu. Örnek almalıyız demek değil, örnek almak. Yani Resulullah Aleyhisselam ideal bir örnek. Hatice-i Kubra radıyallahu anh'a ne güzel bir örnek. Peygamberler Sultanı ve hanımlar sultanı. Bugüne taşırsak, cümleyi kullanırken adabı aşmadan, erkekler ile hanımlar sultanından, sultanlara mahsus güzeller güzeli bir hayat modeli. Erkekler sultanı ile hanımlar sultanı, hepimizin örnek alacağı en güzel örnek. Her ikisi de birbirini bütün gönülleriyle sevdiler, benimsediler. Daha önce ifade etmiştim, yeri geldikçe tekrarlayacağımı söylemiştim, işte yeri geldi. Genelde sevgi ve muhabbet, meşhur deyimiyle karşılıklı aşk, evlilikten önce başlar. Genellikle. Fakat onlardaki bu sonsuz aşk ve muhabbet evlilik ile başlıyor. Bizde evlilik diye bitiyor değil mi efendim? Ya. Onların asıl farkı buydu işte. Asıl farkı bu. Yapılması gereken, bizim de yapmamız gereken şey bu. Tabii çok şeyi kaybettik yani. Çok çok şeyi kaybettik. Ama yani ne kadar kaybettiğimizi söylesek de kaybettiğimizi bulma gayretine dönmediğimiz sürece daha çok böyle konuşuruz. O bakımdan çokça tekrarlıyorum. Çok böyle yani bazı ifadeleri efendim. Yani insanlar, her insan yani bu eşlerde de var bu. Normal halk arasında da olur. Yani böyle biraz beni anlasın isteriz. Yani bana anlayış göstersin, şefkat göstersin. Beni anlamıyor. Beni anlamıyor deriz mesela. Ama hiçbirimiz acaba onu anlıyor muyum? Ne kadar anlıyorum? anlamayı, anlaşılmayı istiyor mu? Beni anlıyor mu? Kıymetini bilmiyor deriz mesela. Çok duymuşsunuzdur. Benim kıymetimi bilmiyor, bilmiyor. Buyurun. Karşılıklı kıymet bildikleri için yine karşılıklı kıymetleri biliniyordu. Ya her şey karşılıklı tabii ki. Kıymet bilenin kıymeti bilinir. Değer veren değer görür. Seven sevilir. Sayan da sayılır. Bunu da yeri girdikçe tekrarlayacağım inşallah. Efendim Resulullah Aleyhisselam ile Hatice annemiz arasındaki bu aile iletişimi, ilişkisi bugün gerçekten başkalarına anlatmak için değil ya da şu anda bizim yapmaya çalıştığımız gibi bir radyo programına sıkıştırmak için değil. Yapmayalım demiyorum bunları ama yani kendi hayatımıza yansıtmak için bunların üzerine biraz eğilsek inanın çok şeyimiz değişecek. O yüzden Resulullah Aleyhisselam'ın aile yapısı ve Hazreti Hatice annemize olan sevgisi Aleyhisselam'ın bütün hayatını kapsıyordu. Aynı şekilde yani Hatice annemizin de Peygamberimiz Aleyhisselam'a sevgisi bu derece öndeydi. Hatta Hazreti Hatice annemiz Resulullah Aleyhisselam'ı, Resulullah Aleyhisselam onu o kadar sevdi ki, bakınız Aleyhisselam, annemizin bu içten, bu samimi sevgisi karşısında rızık kavramına, rızık efendim, yepyeni bir anlam daha yükledi. Ve Gönüller Sultanı Hatice annemiz için çok kısa ifadesi ama hayatı kurtaran geniş manası olan bir sözcük buyurdu. Yani hadisi şerif. Ben size bunu Arapça aslıyla nakledeyim. Aleyhisselam buyurdu. İnni kad ruziktu hubbeha. İnni kad ruziktu hubbeha. Hiç şüphe yok ki ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım. Hatice annemiz için. Ben diyor Aleyhisselam onun sevgisiyle rızıklandırıldım. Subhanallah. İnni kad ruziktu hubbeha. Hiç şüphe yok ki ben onun sevgisiyle Hazreti Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım. Bu hadisi şerif sevgi kelimesine, aşk kelimesine, muhabbet kelimesine, ne diyeyim kavramına veya olayına rızık boyutu getiren eşsiz bir hadisi şerif olarak geçti kaynaklara. İnni kad ruziktu hubbeha. Hiç şüphe yok ki ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım. İşte bizim aile hayatımızda kaybettiğimiz en önemli değerin resmidir bu. Aile içindeki sevgi ekmek gibi, su gibi, hava gibi olmazsa olmaz bir rızık olarak en yetkili şahıs tarafından ifade ediliyor. Hiç şüphe yok ki ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım. Şöyle demeyeceğiz. İyi hocam ama öyle diyorsunuz ama burada Aleyhisselam Hatice annemiz kendisini çok sevmiş. Onun için bunu söylüyor. Amenna. Hadis-i şerif böyle. Peki Hatice annemiz bu cümleyi söyleseydi ne diyecekti? Resulullah'ın sevgisini annemiz görmüyor mu? Öyleyse biz elbette herkes takdir eder, kabul eder ki sevmek çok güzel bir şey ama sanırım sevilmek daha güzel bir şey. Ama herhalde sevilmek için de sevilecek biri olmamız lazım. İşte biz bu rızkı kaybettik. Rızık. Sevgi rızkı. sevgisizliğimizden dolayı sevgisiz kaldık. Yani rızık. Ya da sevmediğimiz için sevmediler bizi. Bir diğer ifadeyle sevgiye acıktığımız için birbirimize giriyor, sürekli sıkıntılar yaşıyoruz. Sevgimiz kalmadı birbirimize. Saygımız kalmadı karşılıklı. Sevgi ve muhabbeti kaybettiğimiz için sevgi ve muhabbet kaynağından da uzaklaştık. Birbirimize girdik ve hayatı çekilmez bir hale getirdik. Oysa anlaşılmak için anlayacaktık, sevilmek için de sevecektik. İşte Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok içten sevdiği için onun tarafından da böyle seviliyordu işte. Gönüller sultanı rızık kavramı ile ifade edecek kadar çok seviyordu onu. Gerçek sevgi budur işte. Gerçek aşk budur. Bu muhabbet, bu sevgi ve bu aşk bütün hayatlarını kuşatmıştı onların. Aynı sahneyi şöyle ifade edebiliriz bilemiyorum. Can annemiz, Can efendimizi öyle bir canla sevdi ki canına can katıldı. Cana can kattı. Canına kast etmedi. Üf püf yaşamadılar. Bütün ömrü boyunca bu sevgi ve muhabbetle yaşadılar. Bu sevgiye karşılık buldular karşılıklı. Bu sevgiyle mutluluğun zirvesine erdiler. Öyle ki Resulullah Aleyhisselam'ın ya da deminki ifadeyle Can Efendimizin dilinde ve gönlünde seven ve sevilen bir can oldu. Mutlu bir aile hayatı nasıl yaşanır? Örnek ailenin örnek hayatlarında görünür ve bilinir oldu. O kadar ki hepiniz biliyorsunuz. İleride gelince de o rivayeti sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Başarabildiğim kadar tabii. Hazreti Hatice annemiz vefat ettikten sonra bile onca evliliklerine ve içlerinde Hazreti Ayşe annemiz olmasına rağmen Resulullah Aleyhisselam Hatice annemizin sevgisini ve hatırasını anıp duracaktı. Sürekli dilinde, halinde, hayatında olacaktı. Hatice annemiz de bunu fazlasıyla hak etmişti çünkü. Evet, yani biz sevgi, muhabbeti karşılıklı, aile içi iletişimi, eğitimi, anlayışı, hakkı, görevi, vazifeyi artık hangi kavramları kullanırsak yeniden gözden geçirecek ve bu anlatmaya çalıştığımız, sizlerle paylaşmaya çalıştığımız bu hadiseleri ki bu kadar değil tabii ki biz bir radyo formatında özetleyerek biraz götürüyoruz. Ailemizde, şahsiyetimizde, konumumuzda ne tür problemler varsa bir şekilde aşmaya gayret göstererek yeniden kendimize çeki düzen vereceğiz. Yeniden kendimize çeki düzen vereceğiz. Eğer öyle yapmazsak bu programları da çok yaparız. Ki bu alanda hepiniz biliyorsunuz çokça okumuşsunuzdur, çok da dinlemişsinizdir. Aile içi iletişimle ilgili, aileye ilişkin o kadar çok eser var ki piyasada. Ben sadece öyle bir takım kurallarla, maddelerle böyle aile hayatının olmayacağını inanıyorum, biliyorum. Bunu da kabullenmiyorum. Benim önümde peygamberim var sallallahu aleyhi ve sellem. Annelerim var önümde benim. Ashab-ı kiram var önümde. Ve bunlar İslam'da aile nasıl olur? En güzel bir şekilde yaşamışlar, hayatlarına geçirmişler. Bunu biraz daha açmak istiyoruz. Ama kısa bir ara verelim. Tekrar devam edeceğiz. Ama lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim. Gül Sohbetleri programında Peygamberimiz Aleyhisselam ile Hazreti Hatice annemizin o güzel hayatlarından kısa kısa motifler sizlerle paylaşmaya çalışıyorduk. Şimdi sürekli ifade ettiğimi ve edeceğimi söylemeye çalışıyorum. Huzurun, mutluluğun kaynağı, kitap kaynağı, Kur'an ve sünnet. İnsan kaynağı birinci derecede Peygamberimiz Aleyhisselam ve sevgili annelerimiz. Bir diğer deyimle peygamber ve sahabe-i kiram. Şimdi böyle deyince yani şöyle cümle kullansak bilmiyorum çok mu sırıtır. Peygamberler Sultanı ile Hanımlar Sultanı'nın bizi böyle konuşup duracağınıza örnek alın artık dediklerini duyar gibiyiz desem. Dedim gerçi de bizi konuşup duracağınıza örnek alın artık dediklerini duyar gibiyiz. O zaman örnek alalım. Şimdiye kadar yapamazsak da bundan sonra örnek alacağız inşallah değil mi efendim? Aşk ve muhabbetin rızık boyutunu gündeme getiren Hazreti Hatice annemizi örnek alacağız artık. Çünkü biz Resulullah Aleyhisselam ile beraber onu da çok seviyoruz. Ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım buyurarak sevgi ve muhabbetin rızık boyutuna işaret buyuran Peygamberimiz Aleyhisselam'a itaat etmez miyiz hiç? Öyleyse gelin birbirimizin zehiri olmayalım. Birbirimizin acısı olmayalım. Birbirimizin rızkı olalım. Birbirimizi hayatta tutan hayat kaynakları olalım. Huzur ve mutluluk için eşler arasında sevgi ve saygının yanında ciddi bir uyum olduğunu, uyumun gerekli olduğunu daha doğrusu hepimiz biliriz. Ama biz bunu Resulullah Aleyhisselam ile Hatice annemizin hayatlarında görüyoruz. Kıyamete kadar bütün herkese en güzel örnek ve en ideal aile hiç şüphesiz ki bu kutlu ailedir. Karşılıklı hak iddia etmeden önce karşılıklı görev bilincinde olmak. Bu konuyu biraz görmüştük. Hak iddiasından önce görev bilinci. O zaman aynı formülü bir daha tekrarlayalım. Erkeğin görevi hanımın hakkıdır. Hanımın görevi erkeğin hakkıdır. Önce görev kelimesini kullandım. Dikkat ettiysen sonra hak kelimesini. Şimdi değiştiriyorum. Önce hakkı sonra görevi kullanayım. Erkeğin hakkı hanımın görevidir. Hanımın hakkı erkeğin görevidir. Yani karşılıklı her şey. İşte onlar Aleyhisselam ile Hatice annemiz birbirlerini daha yakından tanıdıkça karşılıklı sevgi ve saygıları da o nispette artıyordu. İdeal aile böyle olurdu çünkü. Şimdi yani bizi evliliğe götüren tanışma sürecinden sonraki o konulara daha önce değinmiştim. Bu sürecinde çok feci şekilde israf edildiğini, çok ciddi yanlışlara düşüldüğünü söylemiştim. Ve evlilik sonrası, asıl tanışma artık evlilik sonrası başlar. Nikahtan sonra olur bunlar. Ve bu evlilik süreci içerisinde hayatımız boyunca birbirimizi keşfederiz. İşte bazen de vay vay vay ben ne acayip bir adama düşmüşüm deriz. Vay vay vay ulan ben ala ala bunu mu aldım deriz. Ya, bunu dinlerimiz vardır. Bazen de tencere kapak hikayesinde olduğu gibi efendim yani bize uygun birini bulmuşuz veyahut da uygun biri bulunmuş anlamına. Bazen de çekeceğiz artık çekeceğiz çaresi yok. Biz hangisini yaşıyoruz bilmiyorum. Günümüzde evlilik öncesi yaklaşımlar ile evlilik sonrası yaklaşımlar ne kadar da tezat oluşturuyor. Evlilikten sonra birbirimizi daha yakından tanıdıkça ahlar vahlar artıyor. Pişmanlıklar ise sürekli gündemde. Ya boşanmalar? Karşılıklı sevgi, aşk, muhabbet bizi birbirimize bağlayan manevi duygular nikah ile başlamalı. Efendim, yani aşık olup evlenmeyin demiyorum. Gençler, eğer dinleyen bekar gençlerimiz varsa. Ama Resulullah'ın hayatında biz bunu görürüz. Karşılıklı sevgi, aşk, muhabbet bizi birbirimize manevi duygularla beraber nikah ile başlamalı. Oysa bugün nikah ile biten bir sevgi aşk yozlaşması yaşıyoruz. Değil mi efendim? Resulullah Aleyhisselam örnek alınmadığı sürece aile saadetini de yakalamak mümkün olmayacaktır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam her şeyimize örnek olduğu gibi aile hayatımıza da en güzel örnektir. Örnekler örneğini örnek alanlar örnek bir hayat yaşarlar. Örnekler örneğini örnek alanlar örnek bir hayat yaşarlar. İşte bu örnek ve ideal aile her şeyleriyle mükemmel bir birliktelik oluşturmuşlar, mükemmel bir hayat yaşıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam Hatice annemizle evlendiğinde onun yanında Zeyd adlı küçük ve sevimli bir köle ile karşılaştı. Eğer ilk programı dinleyebildiyseniz bu sahneyi hatırlayacaksınız. Yani Zeyd eve nasıl geldi? Bu güzel ve sevimli köleye baktıktan sonra hanımlar sultanına döndü Aleyhisselam. Ey Hatice dedi. Eğer bu köle benim olsaydı o artık senindir. Hatice annemiz Aleyhisselam'ın sözünü kesmez. Ama burada kestiğini görürsünüz. Aleyhisselam cümleyi sözü kesirse de devam eder. Eğer bu köle benim olsaydı muhakkak ki onu azat eder, hürriyetine kavuştururdum. Aleyhisselam'ın böyle diyeceğini anlayan Hatice annemiz eğer bu köle benim olsaydı deyince o artık senindir. Ama Aleyhisselam başladığı sözü bitirir. Ve aynı ifadeyi kullandı. Eğer bu köle benim olsaydı muhakkak ki onu azat eder, hürriyetine kavuştururdum. Hatice annemiz de büyük bir sevgi ve muhabbet ile tebessüm ederek cevap veriyor. Öyleyse o senin olsun, onu sana hediye ettim. Bu hediyeye fazlasıyla memnun olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zeyd'i alıp sevgili hanımına teşekkür ettikten sonra onu azat edip hürriyetine kavuşturdu. Bir anda hür olan bu küçük Zeyd şaşırıp kalıverdi. Sevinse miydi, üzülse miydi? 8 yaşındayken evi basılmış ailesi, kabilesi. Oradan kaçırılmış. 2 seneye yakın orada burada çok ciddi çile çekmiş. Sonra ukaz panayırından satın alınmış. Getirilip Hatice annemize hediye edilmiş. Şimdi 10 yaşında. 10 yaşında olan küçük Zeyd şimdiye kadar Hazreti Hatice annemizin çok iyi bir muamele görmüştü. O kadar ki Hazreti Hatice'ye bir anne gibi bağlanmış. Köleliğini unutmuş. Hatice annemiz de ona hiçbir zaman bir köle muamelesi yapmamış, evlat yerine koyarak bir anne şefkatiyle bağrına basmıştı onu. Evin efendisi yani sallallahu aleyhi ve sellem de azat edip hürriyetine kavuşturunca bu sefer çocuk ortalıkta kalacağından korktu. Memleketine, evine, anne babasına dönmeyi düşünmedi hiç. Niye düşünmedi eşini sorarsınız haklı olarak kıymetli dinleyenlerim. O ayrıntıya inmedim ben çünkü konum Zeyd değil. Ama şu cümleyi kullanınca mecburen birkaç söz söylemem gerekiyor. Kudaa kabilesi, Zeyd'in kabilesi. Hür bir aile, orta halli bir aile. kabile, yani bütün kabileye baskın yapılır. İşte eşkıyalar baskın yaparlar. Yağmalamalar, yıkmalar, öldürmeler, çok şeyler yaşanır. Ve küçük kızları cariye veya büyük kızları cariye, işte erkekleri, çocuk ve büyüklerini köle diye alıp götürüp pazara satarlar. Dolayısıyla anne babası yaşıyor mu, yaşamıyor mu onu da bilmiyor çocuk. Bir taraftan da Hazreti Hatice annemiz ona öz annesinden daha yakın durdu. Aleyhisselam da ona böyle muamele etti. Allah'ın takdiri, muhterem dinleyenlerim, Allah-u Teala birisi hakkında hayır diledi mi, onu evire çevire hayra yöneltiyor. Zeyd, ileride büyük Zeyd'in Harise, büyük muhteşehidimiz. Zeyd çok büyük işler başaracak. Allah-u Teala tuttu onu Resulullah'ın evine getirdi. Aleyhisselam da onun akıllı olduğunu görünce hemen onu boşadı diyorum. Hürriyetine kavuşturdu. İşte Zeyd, bu Zeyd, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gördüğü muamele, o güzel halleri onu fazla etkiledi. Ve hürriyetine kavuşturulduğu halde orada kaldı. Gitmedi. Neticede babasıyla amcası izini buldu, geldiler çocuğu almak için. Aleyhisselam çocuğu serbest bıraktı. Ancak Zeyd akıllı çocuk, babasıyla gitmedi, Peygamberimizle kaldı. Aleyhisselam da onu öz oğlu gibi evlatlığa aldı. Ben kısa geçtim. Böylece küçük Zeyd her bakımdan en üstün ve en şerefli olan kutlu ailenin evlatlığı oldu. Ve tamamıyla bu eve yerleşti. Şimdi buradan biz şunu da çıkarmamız lazım. Efendim, düşünmemiz lazım. Onun altında çizmemiz lazım. Biz hayatı, bize hayatı verenin istediği şekilde yaşarsak bizim hayatımız başkalarına da bir hayat kaynağı olacaktır. Yani didişen, dalaşan, bağırışan, birbirini kıran çiftlerin yanında yetişen ister misafir, ister evlatlık, ister köle, ister işçi, ister öz oğlu veya kızı. Psikolojisi bozuldu çocuğun derler ya, işte ona sebebiyet veririz. Diğer taraftan huzurlu, mutlu aile hayatı olursa o çocuk manen de doyacaktır. İdeal aile her geçen gün artan bir muhabbetle, muhabbet rızkının temsilcisi olarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Şimdi rızkı, yani bunu biraz daha nasıl açayım bilemiyorum. Ekmek, su, rızık ya hani. Eşler arasındaki sevgi de böyle bir rızık. Peki hocam, sevgi değil de anlayış olsa, birbirimizi anlasak ne dersiniz? Ben bir şey demem. Ama Aleyhisselam'ın böyle bir sevgi ve muhabbetle bir hayat yaşadığını görüyoruz. O yüzden ideal ve kutlu aile mutlu bir hayat yaşıyordu cümlesini çok kullanıyoruz. Evet. Ve mecburiyetten değil muhabbetten cümlesini çok kullanmıştık. Mecburiyetten değil muhabbetten. Öyle bir muhabbet, öyle bir güzellik ki her geçen gün bir başka güzelliğin kapısını aralıyor, açıyor. Ve bu güzellik karşılıklı artarak devam ediyor. Ümmetine de motifler, örnekler sunuyor. Peygamberler Sultanı'nın ümmeti olmakla beraber biz, Hatice-i Kübra da bizim sevgili annemiz oluyor. Değil mi efendim? Annemiz oluyor. Burada Peygamberimiz Aleyhisselam ile Hatice annemizin sizlerle paylaşabileceğimiz çok ilginç, çok güzel efendim örnekleri var. Dolayısıyla bu örnekleri, dedim ya az önce, konuşuyoruz, yazıyoruz ya da birbirimize dayatıyoruz. Ama yaşamaya sıra gelince işte burada sıkıntı yaşıyoruz. Bir küçük örneği daha paylaşırken sizlerle. Şunu görüyoruz. konu komşuyla yakından ilgileniyorlar. Fakir fukaraya sürekli yardımcı oluyorlar. Bakınız henüz daha İslam gelmemiş. Daha oraya gelmedik. Öyle ki nerede bir ihtiyaç sahipliği varsa gelip bunları buluyor. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görüyor. Her geleni mutlu ediyorlardı. Bu güzellik böyle sürüp gidiyordu. Hocam bir canın örnek verir misiniz? Hay hay memnuniyetle. Aleyhisselam'ın süt anne baba süt ailesini görürken bu konuyu biraz görmüştük. Şimdi burada bir kez daha göreceğiz. Efendim bir gün evlerin önünde oturmuş güzel güzel muhabbet ederken evlerine doğru gelmekte olanları görürler. Gelenleri tanıyan Peygamber Aleyhisselam çok sevinip memnun olmuş bir ifadesiyle yerinden kalkıyor. Gelenleri büyük bir sevgiyle, saygıyla, muhabbetle karşılıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın özellikle bu misafirlerine çokça saygı ve sevgi gösterdiğini gören sevgili annemiz de kalkıp aynı sıcaklıkla hoş geldiniz, hoş bulduk yani onları karşılıyorlar. Aleyhisselam, ey Hatice bunlar kimlerdir biliyor musun diye soruyor. Aleyhisselam da böyle sorunca annemiz çok yakınların olmalı diyor. Çok yakınların olmalı. Evet, bunlar benim çok yakınlarım. Süt babam Haris. Evet, süt babam Haris. Süt annem Halime. Annemiz, senin süt ailen benim de süt ailemdir der, onları baş tacı eder. Misafirleri büyük bir memnuniyetle buyur ederler. Kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam süt ailesine olan sonsuz saygı ve muhabbetinden dolayı hırkasını çıkarıp oturmaları için yere serer. Efendim, bu ifade çok kullanılır. Hırkasını serdi, oturttu. Ridasını serdi, oturttu. İfadesi çok kullanılır. Bunu biliyorsunuz. Sanki böyle oturacak bir şey yok da yer pis, tozlu da hırkasına oturttu gibi anlaşılmaması lazım. Var. Bunlar zengin bir aile. Peki problem ne? O gün onların örfünde, adetlerinde yani üzerinden bir şey çıkarıp da altına sermek yüreğimi serdim sana demektir efendim. Yüreğimi serdim sana demek. Böyle bir hassasiyet söz konusu. Şimdi yürek nasıl serilir diye sormayın ben bilemem. Ama yani üzerindeki giysiyi çıkarıp altlarına serince onların altına yüreğini sermiş oluyor. O yüzden aleyhisselam çok kıymet verdiği bu kıymetli misafirlerine üzerinden çıkarıyor, hırkasını serip oturtuyor. Haris ile Halime'yi oturtuyor, süt anne ile süt babayı. Kendisi de aralarına oturuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her birine ayrı ayrı hal hatır sorup yakından ilgileniyor. Hazreti Hatice-i Kübra radıyallahu anh'a da hemen içeri geçip yiyecek, içecek ne varsa artık başlıyor ikramlara. Hizmetçileri var. Bunu daha önce söylemiştim. Ancak hizmetçileri olduğu halde kalkıp bizzat hizmet ediyor onlara. Çünkü onlar sevdiğinin sevdikleriydi. Ya sevdiğinin sevdikleri. Seven insan sevdiğinin sevdiklerini de sever diyor öyle ya. Sevgili annemiz bu sevginin zirvelerinde cevelan eden bir can idi. Bir yandan hizmet ve ikramlar yapılırken bir yandan da eskilerden yenilerden muhabbet ediyorlar. Sonra Halime anne içini açıyor. Uzun zamandan beri müthiş bir kuraklık var. Ekinlerimiz yeşermez, sularımız akmaz, koyunlarımız süt vermediği gibi artık yavrulamaz da oldular. Bir tek devemiz var, onun da sütü kurudu. Anlayacağınız çok zor bir durumdayız. Kocamla beraber belki buralarda para kazanabileceğimiz bir iş buluruz diye geldik. Gelmişken bir de sizleri ziyaret edelim dedik diyor. Ben özet geçtim. Sohbet, muhabbet, yeme, içme bittikten sonra müsaade isteyip kalkacaklar ama onları bir sürpriz bekliyor efendim. Herkese yardım eden sevgili annemiz Resulullah Aleyhisselam, hiç bu süt aileye yardım etmezler mi? Hizmetçiye işaret ediyor. Hizmetçi hemen geçip bir sürü koyun ile 3 deve getiriyor evin önüne. Develerin ikisi üzerlerine binmek için hazırlanmış, birine de yük yüklenmiş. Süt aile önlerine çıkarılan bunca şeylere bakıp garip garip bakarken şaşkın vaziyette, gönüller sultanı ile hanımlar sultanı birbirlerine baktılar. Aleyhisselam tebessüm etti. Bunların hepsi sizin. Hatice annemiz de açıkladı. Evet, hepsi sizin bunların. Şu develer hem binmeniz için hem de sütlerini sağmanız için. Şu devede de yiyecek, içecek vesaire gibi temel ihtiyaç maddeleri var. Süt aile hem çok şaşkın hem çok memnun. Halime anne dayanamıyor. Sen çocukken de kerimdin, şimdi de kerimsin, cömertsin diyor yani. Aleyhisselam, aile budur işte. Aile budur. Ben yoktur ailede, biz vardır. Bunlar size Hatice'nin hediyesidir buyuruyor Aleyhisselam. Bunlar size Hatice'nin hediyesidir. Halime anne taşı gediğine koyuyor mübarek. Ha Hatice, ha sen, ne fark eder? Ya o da görüyor manzarayı. Allah sizleri aziz etsin. Allah razı olsun. Bütün ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşıladınız. Süt ailenin her biri bir deveye biniyor. Yüklü deveyi de yedeklerine alıyorlar. 40 koyundan oluşan sürüyü de önlerine katıyorlar. Bin bir teşekkür ve dualarla yola koyuluyorlar. Annemiz giderken ne diyor? Her bakımdan en üstün sensin ey Ahmet'im aleyhisselam. Can Ahmet'im aleyhisselam. Bize karşı da çok cömert davrandın. Her şeyine hayran olduğumuz gibi vefana da hayranız senin. Evet, Vefa Sultanı aleyhisselam. Annemiz giderken böyle demişti. Hazreti Hatice annemize güller gibi gülümsemiş. Gönüller Sultanı'na bakıp onun gönlünün en güzel yerinde görmüştü kendini. Seven insan sevdiğinin gözüne bakınca efendim o gözden gönle iner, oradaki yerini görür. Bu böyle konuşmayla yazmayla olacak iş değil. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ve sevgili annemizi gerçekten tanıyıp örnek almayla olur diyelim. Ve bugünlük noktaya koyalım. Kalan kısımları sonraki bölümlerde paylaşmak üzere efendim. Bu vesileyle bu güzel ailenin güzelliğini güzelliğimiz edinmek için örnek almanız ve almamız dilek ve duasıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.